Merhaba Retro Oyun Severler, Retro Podcast'in 18. bölümünde ben Serkan Arslan, yanımda tabii ki Cengiz Ermiş.
Merhabalar.
Ve Durul Varol var.
Selamlar.
Bu bölüme aslında daha önce başlayacaktık ama Cengiz de Durul Tempest isimli bir oyunu aramakla meşgul olduğu için bir yarım saatlik gecikmeyle başlıyoruz. Ayrıca kaydımızda bir dip gürültü çıkabilir çünkü şu an 37 derecelik bir havada yayın yapıyoruz ve serinlemek için bazı alet edevat kullanmak zorundayız. Bugün retro cihazların, bu retro dünyasına giriyoruz, retro cihazlarımız var, çok mutluyuz. Çok romantik geliyor bize diyoruz ama hayatın bu kadar toz pembe olmadığından ve bunların bize yaşattığı zorluklardan bahsedeceğiz değil
evet,
mi?
Evet. Biz bu zorlukları zaman içerisinde öğrenip kabullenip bunlarla baş etmeyi öğrenmiş olmamıza rağmen yer yer bizi darlayan durumlar ve çoğu zaman da yeni başlayan arkadaşları da hemen olaydan
soğutuyor.
Soğutan durumlar. Böyle cihaz cihaz kendi tecrübelerimizden yola çıkarak bu yaşadığımız yani elde emülatör tercih etmek yerine orijinal cihazdan oyun oynamayı tercih edip elde bu cihazları tutmanın bize yarattığı külfetler verdiği sıkıntılardan bahsedeceğiz. Bir de zaman içerisinde kendimiz biraz daha level'ı yükseltmek adına yaptığımız bazı şeylerden bahsedeceğiz. Normalde en başta bizi fazlasıyla tatmin eden durumların zamanla bize yetersiz görünmesinden ve onları iyileştirmek için aldığımız bazı önlemlerden, lüks hareketlerden bahsedeceğiz diyebiliriz.
Külfete hemen bir örnek vereyim. Mesela Atari 5200 alındığı zaman tamam abi onun kontrolörü %99 bozuktur. Ya da bir elinize bir yerden Sega Game Gear geçtiği zaman abi al onu hiç açmadan bir kapasitörlerini değiştir sonra kullanırsın gibi artık bizim çok alıştığımız ama işi yeni başlayan birini kolaylıkla yıldırabilecek şeyler.
Evet.
Yani hevesle gidiyorsun, satın alıyorsun. Çok da fazla teknik bilgin yok. Sonuçta sadece oynamak için alıyorsun ve böyle sıkıntılar çıkınca cidden sinir bozucu durumlar oluyor.
Yani burada da bu işi hobi olarak görmek diyoruz. Hani bu bir hobi diyoruz her zaman. Biraz da tutku tabii. Hani tutku olmasa çünkü yapmayacağım bazı şeyler var. Biz onları da yapıyoruz. O işin o tarafına da giriyoruz. Eğer bunu bir tutku olarak görmezsen yani bir şeyin gerçek anlamda meraklısı olmak lazım. Bu derece uğraşmak için. O yüzden abicim ben ne salmak istiyorum diyen birine inan buluruz kardeşim nesiste hani problem mi diyemiyorum. Çünkü ben o nesi bulursam biliyorum ki o bir problem.
Konektör bozuk gelecek.
Konektör bozuk olacak. Yani adam ona kaset takıp okutamayacak ki. Sonra abi bana bozuk cihaz almışsın veya aldırmışsın veya senin arkadaşın da biraz şeymiş affedersin bana bozuk cihaz satmış falan olacak.
Biraz yani. Önce bahsettiğimiz gibi aslında artık yıllar geçtikçe daha da katmerlenen ve işte daha özgün olsuna giden bir yolculuk yani. Biz hiçbirimizde tabii şey değil. Çocukluktaki Famiclone'ları, NES'leri de saymıyorum. İşte fakültedeyken, lisedeyken hepimiz işte emülatörde NES oynuyorduk. Neyde oynayabiliyorsak. Daha sonra ulan gidip orijinalini alsak nasıl olur diye başladık. İşte kimisi o etapta kalabiliyor. Hani emülatörünü açıyor. Oynayacağını oynuyor. Oh be diyor. Ben eski oyunları çok seviyorum diyor. Kalıyor orada.
Ben çok takdir ediyorum bu arada. Hani onunla tatmin olup bir sürü oyun bitiren, bir sürü oyun kültürü yapan insanlara cidden takdir ediyorum. Ha bana bak şimdi. Hiçbir oyunu bitirmemiş doğru dürüst. Hepsi böyle yarım yamalak bir yere kadar oynamış. Hepsine bakmış açmış kapatmış da. Ama bir cihaz kaç yerden sorun yapar açınca tamir edebilen bir adam oldum. Ama bu benim istediğim en son şeydi aslında. O öyle bir insan oldum. Hani bir şey bozulsa da tamir etsem gibi değil. Bozuk bir şey görünce dayanamayan onu satın alıp tamir etmek isteyen bir adam
ziyan olmasın
gibi böyle bir şey. Neyse yani bu olaylara gireceğiz de.
Yok buradan devam etsin ha. Zaten. Aksiye.
Edelim.
Güzel ben böyle. Her zaman söylüyorum. Retro oyun kültüründe ya da oyun kültüründe oyun oynamak benim için en son sırada
tabii,
geliyor.
Tabii.
Yani hani oyun oynamayı seviyorum ama o cihazı almak, onun aksesuarlarını edinmek, varsa bir arızası yapmaya çalışmak yoksa ya Cengiz şuna bir el atıver demek. Yani o kısımlar
evet.
Onunla ilgili işte figürü toplamak, posteri toplamak çok daha fazla beni tatmin
tam
ediyor.
Tam şey diyecektim şimdi. Vita kırıldı geçtiğimiz ayda Temmuz'da. O zaman kırılamayan sürümdü benimki de. Açtık kırdık aleti. Henkaku, Cartürk, Nemne falan filan. İlk yaptığım işte bir şey. Zorundayım ya. Hani bu artık yukarıdan bana emredilmiş bir şey ya. İşte retro arkı kurdum. Emülatör olacak işin içinde. İşte hatırlarsın ben sana şey demiştim. Yahu hani alette çok fazla yer kalmadı. NES hangilerini atsam falan vazgeçtim ben. Emülasyon kurmayacağım. Allah kahretmesin deyip tabii ondan sonra oturup 45 dakika NES oyunu ayıkladım. Şu anda elimdeki sanıyorum bütün aletlerde bir şekilde bir emülasyon var. İşte Nintendo DS'in içinde var. Raspberry tamamen emülasyon için kullanıyoruz. Wii'nin içinde kıllı kıllı emülasyonlar var. PSP'de ayrı var. Vita'da ayrı var. Bilgisayarımda ayrı var. Ulan pezemek hangi birini açıp da oynuyorsun? Hepsinde o kadar emülasyon olmak zorunda mı? Yok abi. Hani o da artık şey. Serkan'ın dediği gibi bize bir şey geldi mi? Tamam. İlk önce onu belli bir donanıma ulaştırmak zorundayız.
Retro altyapısı mutlaka olacak için.
Hani... Tabii canım bizde şey var. İşin bokunu çıkartmak da var şimdi. Üçümüzde var. De var bu. Yani
ulan,
bir işin...
Vita'da 2600 oynuyorum ben.
Bir işin bokunu illa çıkartacağız.
Tabii ki.
Yani illa çıkacak o. O zaman Cengiz ben sana şunu söylüyorum. Her ne kadar cevabını bilsem de tekrar soracağım. Bugüne kadar senin en çok canını sıkan noktaları sahip cihaz neydi?
İlk canımı sıkanla başlayayım. Sonra en çok canımı canımı sıkanı söyleyeyim. İlk canımı sıkan, ben ilk satın aldığım ev konsolu retro olarak Sega Master System 2 idi. Yani bu da ayrı bir konu zaten. Yani bu retro cihazları alıyorsun ama bunu götüreyim de bir televizyon tamircisine, bir herhangi bir elektronik tamircisine götüreyim dediğin zaman kimse bunlara bakmaya tenezzül etmiyor.
Bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Aslında ilk cihazı almak da önemli bir noktadır. Gidip niye Master System aldın? Sen denk mi geldi?
Denk geldi.
Ha, denk geldi.
Denk gelmesi. Yani ben Sega'da sevdiğimiz bir marka. Yani Nintendo'da sevdiğimiz bir marka ama Sega Master System eşimin en sevdiği oyunu barındıran cihaz. Alex Kidd seviyor. Hı-hı. O da onun içinde var diye ikimiz de oynarız hesabına. Ben onu aldım. İçindeki oyun o ya zaten. Ben onu almış bulundum ama geldi çalışmıyor. İçerisinde işte 7805 var ya voltaj regülatörü. O bozukmuş. Neyse ben bilmiyorum ki daha o zaman 7805 mi biliyorum yani. O sayede öğrenmiş oldum.
Ben işte bir garip İngilizce öğretmeniyim o zaman.
Yani götürdüm Çankaya'da dolaştım dükkan. Bunu daha önceki belki bir podcast'te paylaştım zaten de. Adamlar dediler ki bu olmaz aga, bu tamir olmaz. Ha pardon, biz buna bakmayız.
Sana PlayStation 2 verelim.
PlayStation 1, PS1 küçük kasalı. Şu var, sana şunu satayım. Bu artık bu saatten sonra o oynanmaz zaten. Sen bunu oyna. Yani bunu al, bunu oyna. Tamir parasına vereyim. Kaç para? 60 lira mı ne dediydi? İyi de para söyledi aslında. Fena değilmiş de. Düşününce. Ben tabii hayır abi ben bunu yaptıracağım ya falan dedim. Neyse olmadı abi. Tamir ettirecek yer bulamadım. Gittim lehim kalemi aldım hemen orada. İnternetten sonra baktım. Ne zaman çalışmaz bir cihaz? İşte eski cihazlardaki kronik sorunları anlatan bir tutorial var YouTube'da. Öğretici videolar var yani. Bunlara baktım. Ha işte şundan sorun olabilir, bundan sorun olabilir derken deneme yanılmayla ben 7805 de aldım bir tane. Gittim yine Çankaya'dan başka bir gün. Onu değiştirdim. Alet çalıştı abi. Bu. İlk canımı sıkan buydu. Yani bütün cihazlar içerisinde ilk canımı sıkan buydu. Ama en sevdiğim cihazın da sürekli yamuk yapma potansiyeline sahip bir cihaz olduğunu söylemem lazım. Benim için en önemli cihazlardan bir tanesi NES. Tabii ki eskiden Famiclone cihazlarla biz NES'in oyun kütüphanesine alıştık, sevdik ama ne oldu? Bu işe meraklısıyız ya artık. Cihazın orijinalini de alalım dedik. Ama çok net söylüyorum, ben NES'i ilk aldığımda, ilk zamanlarında ben Famiclone cihazlarla oynamaya devam ettim. Çünkü oyun okutmak
ızdırap.
Izdıraptı ya. NES'le bir geçmişi olanlar bilir mutlaka. Bu NES'i içeri sürüp aşağıya bastırmalı sisteminin hatalı tasarımından kaynaklanan bir arıza yapmaya meyilli bir yapısı var. Bunu göz önüne almadığınız zaman bütün satın aldığınız NES'ler arızalı oluyor aslında. Ve buradaki konektördeki bazı temassızlıklar yüzünden gri ekran veriyor. İşte oyunu görüyorsun ama sürekli yanıp sönüyor.
Aslında genelde mekanik bir sıkıntı olmasına rağmen
evet, temassızlıktan kaynaklanıyor.
Ve alt tarafı mekanik bir parça ama o parçayı satın almaya kalkarsan, işte AliExpress'ten falan kalkarsan yarı NES fiyatı, belki de bir NES kasası fiyatına falan.
Ve dandik de ürünler.
Dandik ürün. Ben hiç memnun kalmadım.
Ve şey değil yani, elektronik aksamda mainboard'da falan hiçbir arıza yok. Sadece mekanik bir konektör arızası sizin canınızı bu kadar sıkabiliyor.
Yani kaset işte board'la paralel durduğu için ve onu U şeklinde bir şekilde bağlamak gerektiği için, zamanında Nintendo video oynatıcılara benzetmeye, daha da ciddileştirmeye çalıştığı için aleti böyle bir tasarım yapmışlar. Problemli çünkü sürekli sen o kaseti bastırdıkça sen oradaki konektörleri, yani metal noktaları esnetiyorsun. 30 yıllık bir aletten bahsediyoruz. Esneye esneye zaten cihazlar cılkı çıkıyor.
Mesela herkes senin retro oyunlara ilgili olduğunu, bu cihazları topladığını biliyor. Bir gün eşimin arkadaşları geldi. Evde bir sürü insan var. Zaten o sırada görüştüğün yaş grubuna göre ya River Raid açtırıyorlar ya Mario oyunu açtırıyorlar. Hani bu olayla çok ilgisi olmayan insanlar. Yani ilgisi olan da açtırabilir. Fark etmez de. Evde 7-8 kişi var. Dediler eski makinede Mario oynayalım.
O da sende vardır.
Ha sende vardır. Var mı? Var tabii ki falan dedim. Lan birini okutamadım ya.
Famiclone açsaydın?
En sonunda gittik gene Famiclone açtık. Orijinal cihazda oynatamadım. Hani o da olmasa Wii'den şey açacaktım artık. Virtual Console'dan, hani bizim kol dönüştürücüler var ya. Aha. Onlarla artık ellerine verip ha böyle oynayacağız aga falan diyecektim de Allah'tan şey çalıştı yani.
Famiclone çalıştı.
Famiclone çalıştı. O sırada da elimde adaptör kıtlığı vardı. Famiclone açacağım ama şimdi adaptör bulamazsam falan diye böyle.
İşte oyun oynama keyfi yine ızdırap oluyor. O yüzden ben oyun oynamayı en az seviyorum yani. Çünkü ne zaman bir şeyle uğraşsa %80 elimde bir tornavida oluyor benim.
Çocukken de öyleydi abi. Ben mesela Famiclone'umdaki kontrolörleri hiçbir zaman sevmezdim.
Ay kontrolör çok bozuldu.
Yani bana bir de işin kötü tarafı, Allah sevmediği kulunu önce cenneti gösterip sonra cehenneme atarmış ya. Bana bir de bir 3 ay boyunca orijinal NES ödünç gelmişti. Ben onu oynadım. Sonra gitti abi alet. Ben gene benim Famiclone'la baş başa kaldım. Böyle tekme falan atasın geliyor alete, Allah kahretmesin diye.
D-pad, taş.
O arayışa girdim ben. Ulan dedim güzel kol diye bir şey varmış demek ki. Hani NES geldi. Yanıyor alet. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. GameStar kol alıyorum. Bilmem ne. Micro Genius kol alıyorum. 50 bin tane kol alıyorum. Yok abi hepsi bokum gibi. Yani çocukken de problemdi o.
Ya bir işte bu dediğim akşam sonrasında ben ne yaptım peki? Şimdi elimde NES var. Kaç tane NES var abi bende? Bir tane sağlam, bir tane bozuk, hani yedek parçalı tuttuğum NES var. İkisini de çalıştıramayınca boyunca burada deli oldum. Bu arada onlar gittikten sonra da çalıştı bu arada. Denedim lan nasıl çalışmaz dedim. Lap diye bir taktım. İlk seferde çalıştı. Böyle nasıl durmadı değilmiş. Ama ben o akşam hemen oturdum. Amerika'da Blinking Red Light Win diye bir tane aparat var. İçerisindeki asansörlü sistemi komple çıkarıyorsunuz. Sonradan tasarlanmış komple modern bir sistem takıyorsunuz. Kartuş soketi olarak içerisine.
Famicom'a dönüyor alet. Direkt evet. Cihazı takıyorsun.
Kartuşu içeri sürerek takıyorsun. Çalışıyorsunuz. Aşağı bastırma falan.
En güzeli.
Yok. Zaten girişine de yapıştırılan bir sticker var. Keep calm and don't press down evet. diye. Sakin olun aşağıya bastırmayın diye bir sticker yapıştırıyorsunuz kapağın oraya. Herhalde o kendinizi hatırlatmak için esprili bir durum.
Tabii canım ya elinde senin olduğu 4 tane cihaz vardır. Hangisine evet. taktığını şey yapamazsın. Dalgınlıkla falan filan.
Ama o geldikten sonra o kadar rahat ettim ki. Blinking Red Light Win diye bir cihaz arkadaşlar. $30 gibi bir fiyata almıştım. Dolar böyle değildi. Hani coşmayın şimdi de. Vay $30 vermiş. Nesten pahalı değil.
Dolar daha 5 liraya inmemişti.
$30 90 liranın içindeydi abi. 80 küsür lira. Amerika'daki biri de valizle getirdi onu. Kargo parası yok güzel. İçerisinde. Böyle bir şey başıma geldi bu Nintendo cihaz inen.
Bu retro cihazlarda bir de handheld kısmı var. Yani orada da ciddi problemler yaşanıyor. Çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi pil durumları var, ekran durumları var. Evet. Game Gear diye bir tane muhabbet var. Apayrı bir dünya.
Mesela Nintendo'dan bahsedecek olursak abi en eski klasik Game Boy'da cihazı aldığınız zaman ya da sağlam alırsınız hiç belli olmaz. Rafta dururken bir gün açarsınız bakarsınız yatay çizgiler çıkmış, dikey çizgiler çıkmış ekranda. Ölü pikseller oluşmuş.
Günümüz için bahsediyoruz.
Tabii zamanında günümüz için. Zamanında değil. Ben hani retro cihaz
biriktirmenin... Nintendo'ma bok attırmam ulan.
Nintendo'ya birazdan bok atacağız ya da bok atanlarla ilgili bir şeyler söyleyeceğiz de sırası değil henüz.
Yeni Game Boy aldığın zaman yani DMG01 ilk Game Boy'lardan aldığın zaman ekranın bozuk olma ihtimali şu anda %50-%60 seviyelerinde. Evet.
Ya da kısa sürede bozulacak olduğu gerçeği.
Ha bir de şey yani dikey çizgiyi çıkabilir bu ribbon konektörle alakalıdır giderilebilir. Yatay çizgi çıkabilir işlemcinin gittiğine dair alakalıdır. Evet. Bir de screen rot denilen işte screen cancer falan da diyorlar. Ekranın çürümesi gibi bir evet, şey
böyle
var.
Yosunlanma gibi ekranda siyah siyah bölge olur. Küflenme gibi. Ama dijital bir görüntü yani. Hani o likit kristalin yayılmasıyla ilgili
aynen
bir
aynen öyle. Görüntü. Ekran gidiyor yani Game Boy'ların artık. Ömrünü yani, doldurdu.
Evet. Eğer cihaz biriktiren çok fazla aktif kullanmayan bir insansa bir kullanıcıysa en güzel yapılacak şey şu. Cihazı aldın. Çalışıyor mu? Çalıştığını biliyorsun değil mi? Kapat bir daha
hiç
açma.
Hiç açma o senin.
Hiç açma. O çünkü çalışıyor. Evet. Senin aklında çalışıyor.
Hatıranda çalışıyor kalacak o. Benim o kadar çok evet. öyle aletim var ki bir daha açmaya korktum. Çalışıyordu mu ya diyorum.
Evet, çalışıyor.
Bu arada o Game Boy'ların dikey ekran arızasının giderilmesiyle ilgili ipucu da verelim isterseniz de. Ekrandaki dikey çizgilerin giderilmesiyle ilgili insanların aklında bir fikir oluşsun. Çünkü birçok insan onun bir çözümü dahi olabileceğini düşünmüyor. Sen biliyor musun nasıl tamir edildiğini?
Bir tane tamir etmiştim var benim öyle. Cihazı açıyorsunuz. Tabii cihazı açmak için üçlü bir driving şeyimiz olacak.
Mercedes yıldızı gibi.
Evet. Üç kanatlı yıldız tornavidamız olacak. Türkçeleştirebiliriz.
Onu da açtıktan sonra cihazın ön kısmında ekranla anakart arasında bir tane şerit konektör var. Bak şaşırın Türkçe söyledim. Havyamızı ısıtıp elimizde varsa bakın ne çok şey olması gerekiyormuş elimizde. Bu konektörün üzerine yaklaşık 1,5 santimetreden daha az yaklaştırmadan çünkü ekranı veya şeriti eritme ihtimalimiz var.
Ekranla böyle şerit kablonun buluştuğu nokta
tam, değil mi? Tam girdiği hatta onun üstünde ufak bir köpük vardır. O köpüğü söküp de yapmamız daha iyi. Bu arada bu işlemi Game Boy açıkken ve kontrast tamamen kapalıken yapalım ki hangi pinlerin düzeldiğini görebilelim. Bu şekilde üstünde gezdirirken zaten bazı çizgilerin kendi kendine geri geldiğini göreceksiniz. Hepsi geri gelince de soğutuyorsunuz. Bir 15 dakika sonra kontrol edin. Düzgün çalışıyorsa kapatın.
Bu işlemi yaparken işler kontrolden çıkmış gibi gelebilir bir anlığına. Çünkü çalışan yerlerde göstermemeye başlıyor. Sıkıntı yapmayın. Gidin gelin şöyle üzerinde bir. Hepsi görünmeye başlayınca yavaş yavaş havyayı uzaklaştırırsınız.
Cihazı kapatın ve bir daha açmayın.
Ekranı yakmanız çok olası ama dikkat edin. Evet. Çünkü havya elinizdeki havlu çok derece bir şey.
Yakan kişiler biliyorum. Şu anda aramızda değil ama bunlar. Söz meclisten dışarı.
Buna benzer bir çözüm yöntemi şeyde de vardı değil mi? Game Gear'da da aynı şekilde bir ekranı geri getirme olayı vardı.
Ben hiç öyle bir şey duymadım. Abi Game Gear'da da
çünkü
dikey
ben
çizgiler sıkıntılı.
Çünkü ben Game Gear'ı...
Game Gear'da dikey çizgiler ama ya kapasitörle ya da ASIC'le alakalı. Tabii. Onu herhangi bir konektörde çözemezsin.
Yok, çözemezsin.
Şundan diyorum benim Game Gear'da sorun olduğunda Cengiz'e vermeden önce ben araştırıyordum falan. Birkaç tane videoda öyle yapıyordu. Ben de o zamanlar havya mavya olmadığı için zaten yeltenmemiştim o olaya. Ama Game Gear'da da ekran görüntüsünün gittiğinde içinde öyle bir çözümle yapıyorlar. Sonra tekrar bir bakarız.
AZ'yi ısıtıyorlar işte abi. Ha,
tamam, işlemciyi ısıtıyor. Reflow yapıyor gene. Yani o işlemciden olan bir problem o. GameGear'da çizgiyi gördüysen ve kapasitör düzeltmediyse tamam, selametle.
Çizgiden bahsetmiyorum. Görüntünün gitmesinden
yakın
bahsediyorum.
Yakın gitmek. Evet. Ha, onu deneyimlemedim.
Kararması ya da gitmesinden bahsediyorum. Çizgilerinin böyle pijamanın yani çıkmasından bahsetmiyorum.
Her abi, türlü problemi kapasitöre yoruyorum.
Oğlum bilmiyorum, ben yapmadım. Elin oldu yapıyor. Ben de izledim, ondan bahsediyorum zaten.
Diyorum ki lambası bozulmuştur. Lamba hani ışık yanmadığı zaman LCD ekranlar kararmış gibi görünüyor ya. Arkadan aydınlatmalıysa özellikle onu kastediyorum.
Ben bilmem. Elinoğlu basıyordu havyayı oraya.
Ya şey olmuş olabilir mi acaba falan diye. Bitmiyor mu
abi? Abi Game Gear.
Deyince akla gelir ki.
Kapasitör. Kapasitör ama sadece Game Gear'da gelmiyor aklımıza.
Ya Game Gear fakir olduğumuz için 50-60 liraya bulabildiğimiz için geliyor. Aslında Turbo Express'te de birebir aynı problem var.
Turbo Express, Turbo Graphics.
Turbo Graphics'te de mi var? Evet. Ha, Turbo Graphics sahibi olmadığım için el Atari'sinden gittiğimiz için Turbo Express dedim.
Ben de
diyor
bu arada ama çok videosunu gördüm yani.
Turbo zaten. Express yani %150 o kapasitörler gidiktir. Hiç açma bile aleti, kapasitörleri değiştir. Zamanında sanıyorum şey piyasaya yeni giren bir fabrikanın çok iddialı olmasından dolayı bizimkiler alıyor.
Fiyat politikası.
Sonra ama şey çok sıkıntı yani Turbo Express kutuyu açıyorsun, alet sıfır aldığın kutudan çıkan cihaz bozuk çıkıyor.
Ya bu 1950'lerin sonunda Tayvan Amerika'nın teknolojik artıklarını satın alıp kendini geliştirme yolunda bazı işlemler yapıyor. Böyle bazı Ar-Ge çalışmaları vesaire yapıyor. Bu Ar-Ge çalışmalarının 50'lerde başlıyor bak. 90'ların başına kadar devam ediyor. Ve yavaş yavaş teknoloji piyasasına atılmaya başlıyorlar. Bu teknoloji piyasasına atılırken de çok rekabetçi fiyatlarla kendi ürettikleri kapasitörleri de piyasaya veriyorlar. Bunlardan o devirde kim kapasitörü aldıysa gümlüyor abi. Evet, durum bu diye biliyorum. Ha şimdi Tayvan teknolojik üretim liderlerinden bir tanesi. Birçok laptop firmasının, anakart firmasının fabrikaları Tayvan. Yani şu anda çok ilerlemiş durumdalar ama o zamanlar milleti ötürmüşler.
İşte o Sega Game Gear'ları da biz aldık.
Bütün Game Gear'lar da var neredeyse. Ha sonradan üretilen ikinci dalga işte Kids Gear vesaire var. Onlarınki biraz daha, ben Kids Gear'larda kapasitör sorunu görmedim mesela.
Bilgisayarlarda çok sık yaşanır. Amiga'cılar sürekli bir kapasitör değiştirme telaşı içindedir. Evet, doğru.
Şey başladıktan sonra da bu diskli sistemleri geçmeye başladıktan sonra da lens problemi diye bir şey çıktı karşımıza. Yani lensler kullanıma bağlı olarak eskiyenler var, şey diyenler var. Çip taktırırsan lens çabuk gidiyor. Kopya CD, kullandığın CD'ye göre lens çabuk eskiyor tabii, diyenler var. Doğru. Lensi eskiyince bulabildiklerin var, bulamadıkların var.
Evet.
Bulup da ayarını yapamadığın PlayStation 2 gibi, yani oradaki potans ayarlarını tutturamadığın için çalıştıramadığın var. Lens başlı başına.
Evet, sadece lens olmasa da evet, lensli cihazlarda lens modülü bulmak, lazer yani evet, bulmak.
Ya da göz dediğimiz.
Göz, ha, göz,
göz okumuyor abi.
İşte göz okumuyor. Bu arada onun da sebebi çabuk bozulur diyor ya CD, kopya CD kullandığın zaman. Fabrikada yapılan CD'ler daha net, daha derin, daha düzgün ve daha stabil data çizgilerine sahipmiş. Bizim kendi yazdırdığımız biraz daha yüzeysel, yalap şap, yüzeysel olduğu için lens bunlara odaklanırken sürekli ileri geri ileri geri normal bir CD okumaya nazaran, yani fabrikasyon bir
daha
CD okumaya nazaran.
Daha yüksek performans sergilemesi gerekiyor şimdi.
Aynen. Bu da daha kısa sürede yıpranmasına neden oluyormuş gerçekten. O hurafe değilmiş. Yani oğlum materyi çıkar, televizyon bozulacak gibi bir
gibisinden,
şey değil.
Gibisinden evet, değil. Bir de lensli sistemlerde biliyorsun yani. O lens bir gün gidecek yani. Of. Gideceğini bile bile.
Ya ben oynamıyorum işte. Ben PlayStation 1 oynarım ve şeyde oynuyorum. Bilgisayarda oynuyorum, emülatörde. Bir tane şeyim var. PlayStation 1 kombom var. Hani ilginç ufak bir LCD ekran diye onda oynuyorum. Bir tanesinin gözü gitti. Onu orijinal oyun oynayarak gitti bu arada. LCD ekranı çıkarttım. Başka bir PlayStation 1'e taktım. Şu anda onu da çok sık kullandım. Söylenemedi. Ulan ya bu ölüm korkusu gibi. Ben ne? Yani o alete oynayacağım ama bozulacak. Evet. Dreamcast de çok sık oynadığım bir alet değil benim. Çünkü onun da hani PlayStation 1 şu, bu aralar peyda oldu. AliExpress'te falan bazı lensler var. Hatta
2'nin de var.
Hani 2, senin dediğin gibi şey var. Potans var, sıkıntısı var. Dreamcast'te keza aynı şekilde. PlayStation 1 taktığın gibi çalışıyor. Ona çok büyük sıkıntı yok.
PS1 için olan.
PS1.
O zaman hazır dolar 5 lirayken biraz almak
tabii,
lazım.
Tabii.
Yapmak lazım
onu. 15 lira olunca yani, alamayız.
Evet.
Ama PS1 lensi duyup da hemen koşarak alacaklara söyleyeyim. Modelinize göre bir lens almanız çok önemli. Çünkü çok fazla varyasyonları var bunların.
Daha geçen gün aklıma geldi. Birisi bana bir soru sormuştu. İşte anakartı bozulmuş PS1'ın ama CD'leri okuyordu falan dedi. Sen dedim ikinci el bir tane al. Diğerini de atma dedim. Lensini daha sonra bir yıpranma durumunda değiştirip takarsın. Hani onda çöp oldu gözüyle bakma demiştim ama sonradan da bu soru gelmişti aklıma. Ya dedim acaba bunların
uyumlu mu olacak?
Adam öyle değil ama uyumaz yani büyük ihtimalle falan diye de aklıma geldi de artık kıllatmadım yani. Değişimi de vicdanını kurcalamadım.
Çok kolaydır değişimi de PlayStation 1.
En kolayı o. PS1.
Yani koyuyorsun ve duruyor orada. Başka bir ya, şey yok.
PlayStation 2'nin o şeyi bir de eski kasaysa şeyi çıkartacaksın. O rayın üstünde evet, gidiyor geliyor. Onu sökeceksin.
PlayStation 2 şişman kasa sökmek.
Sıkıntı.
Benim benim kafamda o kadar büyüyor ki.
Yok be, bir şey
hiç değil. Açmadım.
Yok,
hiç
yok,
açmadım.
Hiçbir şey yok. Hiç senin mı? Bana verdiğin beyazı ben doğrultuyordum ya. Hı-hı. Ben onu 50 bin defa açtım, kapattım. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani şey değil. Ha. Shielding'i biraz küfrettiriyor ama başka bir problem yok.
Bükülen onun. Yerlerim
mi? Evet.
Ha, tamam.
Mesela sen Dreamcast'ten bahsettin. Benim ne güzel bir Dreamcast'im vardı. Bir tane RGB kablo aldım ona. Bunu deneyeyim dedim. Cihaz görüntü vermedi.
RGA kabloyla arkadaş güzel güzel oynarken zaten.
Ha evet, RGA kabloyla oynuyorum. Bir tane RGB kablo aldım. Cengiz'den gördüm. Ulan ben de alayım dedim. Taktım, çalışmadı. Ana. AliExpress'ten kablo bozuk geldi dedim. RGA'yı taktım, o da çalışmadı. Yani durduk yerde cihaz, hiçbir şey yok. Durduk yerde görüntü vermemeye başladı.
Mesela Dreamcast diyorsun bozuldu. Benim bir tane Dreamcast'im var. Çok sık oynamadım. Hatta neredeyse hiç oynamadı. Şimdi Dreamcast'in bir de hard disk modları çıktı. İşte BIOS'unu falan flashlayıp çok çetrefilli bir şey ama olunca çok güzel oluyor. Şu an benim kafamda şöyle bir fikir var. Ya bir tane daha bir Dreamcast çıksa da hani öteki dursun.
Sanki ötekini oynuyor da.
Hani öteki dursun.
Orijinali bozulmasın.
O dursun o. Bir tane de hani böyle biraz dövülmüş, kötü kullanılmış bir Dreamcast çıksa da onu da alıp da hard disk modu yapsam. Onu oynasam.
Onu da 3 gün oynasam da sonra hiç ellemesem.
Ya yok, hard disk modu mesela PlayStation 2'yi ben hard disk modu yaptıktan sonra çok oynadım. Ya da işte Xbox zebellah gibi bir alet olduğu için koyacak yerim yok. Onun için 3-5 oynatsam oynarım ben onları.
Ben de PlayStation 2'yi 1 terabayt disk
30 tane tuttum, oyun
falan. 3 gün oynadım yani.
Kırdıktan sonra ben oynuyorum onu. Ve şey hani PlayStation 2, Xbox, yani klasik Xbox, bunlar hala yüksek oynanabilirliği olan aletler.
Evet evet, oynanabiliyor.
O yüzden de şey değil, ya da mesela Mega Drive'da da çoklu güzel bir kartuş evet. Alsan onunla açıyor oynuyorsun yani, şey değil. Ne bileyim ya, bazı aletler daha yakın hissediyorsun kendini. Çocukluğunda olsa da olmasa da. Mesela çocukluğunda olmayan aletleri de kendine yakın görme mevzum var. İşte benim saçma işte MSX sevgim gibi.
Atari Lynx sevgim
gibi. Hayır mesela Lynx dünyanın da en çirkin aletidir anasını satayım. Gittim aldım en sonunda bir tane Lynx. Ya oyunu da çok para, flash kartı da çok para. Ya da işte emülatörde falan da oynuyorum ben. Yani pikseller güreşiyor. Çok çirkin ama seviyorum anasını satayım.
Benim de formu çok hoşuma. Yani cihazın olayı karşımda durması hoşuma gidiyor ama al şimdi oyun oyna desen oynamam yani. Kesinlikle Atari Lynx'te ama bozulacak diye de aklım çıkıyor yani. Çünkü ekranda onun hafif bir çürüme başlamış sanki.
Eyvah.
Ondan dolayı.
Ya Game Gear ve Lynx'e yeri gelmişken söyleyeyim. Amerika'da inanılmaz güzel mod kitler satılıyor. İçine VGA modu yapmış oluyorsun sen alete. Hı-hı. Ve zaten taktığın LCD ekran da VGA oluyor.
VGA monitör takmış oluyorsun içine.
Ve LCD. İşte cihaza hem sen çok yeni bir IPS ya da işte TFT bir LCD ekran takmış oluyorsun. Hem de cihazın üzerine VGA output kazandırmış oluyorsun küçük bir devre evet. kartıyla. Ve ya öyle bir Game Gear'im olsa sabahtan akşama kadar oynarım. Çok güzel olur o.
Peki ben size şunu sorayım. Sorunlardan bahsediyoruz da. La taş gibi cihazdır. Balkondan at bir şey olmaz dediğiniz makine var mı? Korkusuzca oynadım. Hunharca oynadım. Hiçbir şey olmaz.
Nintendo 64'de hiçbir şey olmaz abi. Super Nintendo kasetlerine de sisteme de yani şeydir. Mesela NES tamam, NES'te sıkıntı vardır da Mega Drive mesela orijinal bir Mega Drive'sa ona da çok kötü muamele edersin. Sıkıntı
bugüne
çıkartmaz.
Bugüne kadar gerçekten
kartuşlu cihazlar.
Mega Drive 1 ve 2 gördüğüm en sağlam cihazlar olabilir.
Mega Drive
Master
1.
Master System 1 yine.
Evet, o da dana gibidir.
Yani nadiren sorun yapar ya. Hani böyle bir
bu lafı ettik ya, yarın hepsi pert anasını
vallahi
satıyor.
Vallahi billahi. Şimdi biz bu işle çok uzun süredir ve çok fazla ilgilendiğimiz için tabii ki her cihazın sorun yaptığını gördük zaman içerisinde ama dediğim gibi Mega Drive 2 özellikle yani çok kötü durumda olsa bile çalışıyor ya böyle hani.
Keşke benim evdekini getirseydin
sana. Kol girişleri hariç. O da sıkıntı değil. Bir lehim damlatıyorsun düzeliyor. Gene de lehimi.
Mi? Borttan pıtlatması
evet.
olayı
aynen.
mı?
Aynen. O da hor kullanmaktan ileri gelen bir durum.
O aynısı şeyde de vardı. Kara kutuda vardı. Benimkinse hala hattı üstüne vida basmıştı. Bir daha çıkmasın bunlar.
Sana yaptık mı onu?
Yaptım.
Ozan'a da yapmıştım daha önceden. Kendiminkilere de yapmıştım falan.
Bir bana hı. yapmamışsın. Haydi basit deseydin yapardı.
Evet, benim de yapmam lazım o işlemi. Çünkü
ve taş oluyor. 2000, taş. Hiç bozulmuyor.
2600 klonlarının kontrolcü portlarının yalnızca lehim tutuyor ve sökerken ister istemez zaman içinde gidiyor onlar.
Bu arada sen az önce dedin ya PlayStation 1 korkuyorum falan diye. Şimdi bende de combo ekranlı kullanıyorum PlayStation 1'i. Hani pratikliğinden dolayı alıp istediğim yere gidip köşede oynayıp hemen kaldırmaca böyle. Ekranda hani sadece PS1 kasalara uyuyor ya. Sırf yediye olsun diye bit pazarından vesaire her yerden bugüne kadar 5-6 tane PS1 aldım. Hiçbiri de düzgün çalışmadı. En son Ozan'dan aldım bir tane. Onu da böyle jelatinlere melatinlere sardım. Yedek olarak kitaplıkta kitap gibi duruyor böyle.
Benim bir tane yedeğim çalışanım var. Bir tane de yalnızca orijinal CD'leri okuyan PS1'im var.
Sırf combo ekrana sadece küçükleri takılıyor
ya
diye.
O yedek konusuna girdiğin zaman bu sefer iyice çıldırmaya başlıyorsun. Hmm. Çalışan aletleri stretch filme sarıp sarıp köşeye atmaya başlıyorsun. Şey böyle işte, arkadaşlarımız da var.
Yani bu da şey değil mi? Orijinal alet tutmanın arıza taraflarından değil
çünkü
mi zaten?
Çünkü orijinal alet tutuyorsun. Orijinal olması bile bir yedek parça ihtiyacın ya. Olduğunda kaynağın olması için iki tane
yedek
arıza
parça
tutuyorsun.
Ya of.
Kendimi tartıyorum ben abi. Diyorum ki ben diye
diyelim ki yurt dışına çıkacağım. Yanıma çok şey var, kısıtlı bir bagajım var diyelim ki. Uzun süreli gidiyorum diyelim ki, yani 3-5 sene kalacaksın orada. Yanıma neler alırdım, nelerle işi bitirirdim diye düşünüyorum ben. İşte sayıyorum, işte bir V alırdım abi, işte emülasyon olsun, işte şey olsun, 15 kHz görüntü mü olsun, tüplü müplü bulursak. İşte ondan sonra PlayStation mı alırdım, cart mı alırdım, cart mı alırdım. Saymaya başlarken abi bir bakıyorum ben bütün koleksiyonu yanımda götürmeye çalışıyorum. Yani. Hani ve şey de değil, yalnızca işte V diyorum, evet. V üzerinden native olarak GameCube'da oynayabiliyorum. Ya da mesela tamamen çok katılmadığım bir şey söyleyeceğim şu anda kendime. İşte V aldığın zaman abi Nintendo ve Super Nintendo'ya ihtiyacın yok aslında. Emülasyon orijinalini aratmayacak kadar iyi çalışıyor. Ya da Mega Drive keza, Master System. Bunları çok güzel çalıştırıyor.
Çok güzel ya. Çok aşırı iyi çalıştırıyor.
Tamam, biz niye satmıyoruz bunları abi o zaman? Hani kendimi sürekli tartıyorum ben. Ben bu işleri bıraktığım zaman ne kadar alete alabilirim, ne yapabilirim diye. Sonra o Dreamcast bana böyle bir melül melül bakıyor. Hiç oynamadığım Dreamcast. Satma beni, satma beni diye anasını satayım.
Ama senin sırf sadece amacın oyun oynamak değil ki.
Ama yani aletleri
işi romantik ya işte.
Kullanmıyoruz yani, ki duruyor hani, dolapta anasını satayım.
Al işte, ben evde yeni bir oda yaptım. Hani Cengiz geldi, görüntülerini falan aldı.
Ben de vardım. Niye yalan söylüyorsun?
Sen de vardın. Doğru. Hep yine üçümüzdük. Böyle bir podcast yapıyorduk. 6-7 tane cihaz bağlı duruyor. Ama ben onları sökmek bile istemiyorum. Yani elime attığında çalışsın istiyorum. Bir görüntüsünün gelmesini istiyorum. En son ne zaman oynadın Xbox orijinalde ilk Xbox'la? Yıl oluyor. Ama
duracak orada.
Durmasını istiyorum yani. Çünkü durması bana keyif veriyor orada. Evet. Yani orada açıp bir Splinter Cell oynamak bana onun durması kadar keyif vermiyor.
Ya Splinter Cell zaten ha deyince içine dalınacak oyun değil de ne bileyim ben, Red Faction falan olsa oynarız da.
Ne bileyim işte Jet Set Radio falan filan. Ben onun durmasını istiyorum.
Geçen gece çok sıcaktan yıldım da yapmadım. Buraya Dreamcast'i getirecektim. Projeksiyonla şu duvarda biraz takılacaktım ama o sıcak üfleyecek. Zaten dışarıdan sıcak geliyor hava. Böyle bir darlandım yani.
Bak zorluklarından bahsediyoruz. Evet. Mesela
fantazisine de kaçıyoruz bir yandan yani.
PlayStation 2, GameCube ve Xbox arasında en güzel alet %90 Xbox'tır ya. Hani en güzel oyun aynı oyun çıktıysa ondandır. En leşi de GameCube'tür. Görüntü çıkışı olsun, oyun kalitesi olsun. Ama GameCube'u ben Nintendo üzerinden SD kartla oyun aktarabiliyorum ya, Wii üzerinden. Hı-hı. En kolayı da o. Şimdi PlayStation 2'de oynayacağım desem diski sökeceğim. İşte IDE ile bağlayacağım falan. Xbox desen işte FTP falan, hiçbir zaman kurmadım ben onu. Xbox'a yabancıyım. En dandiği GameCube ama en kolayı GameCube diye ben onun ISO'sunu indirip Nintendo üzerinden oynayıveriyorum.
Aslında şöyle.
Wii üzerinden.
PlayStation 2 ile GameCube'u karşılaştırdığın zaman işlemci gücünü falan filan bir kenara bırakalım da şöyle bir gerçek var. PlayStation 2'de mesela bak orijinal donanımla oynayacağız diye kasıyoruz ama PlayStation 2'nin de orijinalinde oynadığın zaman başına gelecek bir şey. Çamur gibi görüntü çıkışı. Sen bunu hangi çıkıştan alırsan al. Hiç değiştirmiyor. Ya değiştirmiyor derken tabii ki değiştiriyor. Hani bir RGB oynamak, komponent oynamak normal o standart üçlü RGA çıkışıyla oynamaktan çok çok farklı ama kesinlikle görüntüde hep bir çamurluk oluyor. Bu ama PlayStation 2'nin işlemci yetersizliğinden falan değil. Adamların zamanında kullandığı video çıkış çipinin dandikliğinden ya. Sırf o yüzden PlayStation 2'yi orijinal PlayStation 2'de oynadığın zaman ki yine de öyle yapıyoruz yani. O çamur gibi görüntüyle baş başa kalıyorsun. Ama emülatörde falan oynadığın zaman.
Emülatörde scale ışıl yapıp ışıl, 1080 bile şey yaparsın.
Yani, ışıl ışıl yanıyor böyle görüntü.
Geçen Citra 3DS emülatörü 4K'da render özelliğe gelmiş. Oyunları bir 3DS üzerinden gösteriyor. Ya da orijinal çözünürlüğünde gösteriyor. Bir de native'de gösteriyor. Hayvan gibi fark var arasında. Hani emülatör şu anda şey mesela PlayStation 1, PlayStation 2, işte Wii, GameCube, 3DS, DS bunların hepsini sen kendi çözünürlüğünden daha yüksek bir çözünürlükte render edip bilgisayarda 10 numara oynayabiliyorsun.
İşte problem benim için orada çözünürlükten ziyade videonun oluşturulmasındaki o berraklık var ya. Hmm. Hani 640'a 480 olsun abi gene ama görüntünün berrak olması çok önemli ve bence GameCube'ün en büyük artısı da o. PlayStation 2'ye falan kıyasladığın zaman GameCube'ün görüntü çıkışı çok canlı.
GameCube'ün şey Wii'de oynuyorum ki ben.
İşte Wii'de de öyle ya. Fark etmez. Aynı benzer.
Ya ama o bahsettiğim mesela işte Super Mario Galaxy çok güzel oyundur. Hani sular, mular, ağaçlar 10 numaradır. Onu işte 1080'de ya da 2K'da render edildiği zaman bilgisayarda ana ne güzel oyunmuş lan diyorsun. Sonra 480p'ye geri döndüğün zaman bir can sıkıntısı yaşıyorsun gene. Emülasyon daha artı olduğu yerler de var.
Aslında konunun başında da söyledik yani açılışta da söyledik. Sırf zorluklar değil, zaman geçtikçe bazı hassaslıklar da oluyor. Demin bahsettiğiniz gibi görüntü, evet orada da görüntü, burada da görüntü ama daha iyisi olsun. Kablo var, başka bir kablo olsun. Görüntü çıkışını modifiye edelim. Evet. Kullandığımız monitörü ya da görüntü veren cihazı modifiye edelim gibi şeyler var.
Evet, öyle şeyler de oluyor. Hatta komple çok güzel ve sorunsuz çalışan bir televizyonun bile olsa diyorsun ki bu televizyonun yerinde şimdi bir PVM olsa, profesyonel görüntüleme monitörü olsa diyorsun yani kendi kendine bakıyorsun böyle. Ulan ne olacak? Git televizyonda oyna yani. Ama öyle olmuyor. Yani gerçekten öyle olmuyor. Çünkü o PVM oraya koyduğun zaman farklı bir dünya. Ya, farklı bir görüntü, onu anlıyorsun ama aslında oyundan zevk almak için bu gerekli değil.
Hah, oynamaya biz bir de sebep arıyoruz. Dreamcast'te işte
işte hard disk modu taktırsam ben hard disk modunun hatırına ben oturup onda 3-5 oyun oynayacağım. Ya da mesela PS Vita kırdım diyorum. Onun üzerine PSP modu da çok güzel çalışıyor. Ben Vita kırıldığı için hali hazırda elimde bir PSP olmasına rağmen birkaç tane PSP oyunu da Vita üzerine oynayacağım. Bir şekilde de artık belli bir kırılma noktaları oluyor ve ondan dolayı da işte mesela Blinking Red Light aldım diyorsun. Hı hı. Sen onu alınca bir hafta full NES oynamışsındır o keyifle belki de.
Oynadım ya. Burada durdu ya. Yani televizyon da salonda arıyoruz. Durdu bir hafta ya.
Tabii sebep arıyoruz. Örnek veriyorum ben 8BitDo'nun kablosuz adaptörlerinden aldım. Birer haftası var ya onların hatırına kablosuz bakayım nasıl oynanıyor, ilak var mı, bir sıkıntı oluyor mu, tanıtmasında bir problem var mı diye. Birer haftası var iki cihazında.
Yani PVM'de gene ne kadar güzel alet aldık. Hadi bunda da hani biraz da oynayalım, açalım. PVM'in hatırına da oynayalım biraz diye. Yoksa dediğim gibi işte her şeyi satıp savıp yalnızca emülatöre düşsek şu anda alakadar olduğumuz kadar eski oyunlarla oynar mıyız ya da ne bileyim ben. Gene bu kadar işte açıp da Siphon Filter bilgisayar emülasyonunda oynar mısın, oynamaz mısın?
Siphon Filter ben orijinalde de oynamam.
Ne bileyim aklıma ilk PlayStation oyunu o geldi.
Ucuz ya.
Peki şunu sorayım ben size. Cihaz çalışıyor, oyun da çalışıyor, sıkıntı yok ama tadınızı, keyfinizi kaçıran noktalar oluyor mu? Mesela Durul'un biraz önce yayından önce dediği
Durul'da oluyor diyecektim.
Ben canım.
Ekran biraz kaydı mı benim keyfim kaçıyor i̇şte falan demiştin
Sony
sen.
Sony flat ekran, bir tane Trinitron televizyonum vardı. 10 numara gösteriyor. Her şey çok güzel. Bir gün açtım ekranı. Sol üst taraftan, bu bütün flat Trinitronlarda olan bir problemmiş bu arada.
Zamanla oluşabilecek bir şey.
Sol üst taraf 1 milimetre kadar aşağı çekiyor.
Sola doğru mail var değil mi?
Yok, sol taraf aşağı doğru mail ediyor. Canım sıktı benim bu. İlk işim televizyonu kapattım, kaldırdım. Eski telefonkeni koydum onun yerine. Çok daha kötü gösteriyor ama oranında bir problem yok. Ondan sonra zaten tamiri mamiri var mı diye baktım. Yokmuş. Vereceğim onu birine. İstemiyorum Allah kahretsin.
Halbuki o Sony ile her türlü oynanabilir. Tabii, oyundan tabii. Keyif de alınabilir.
Oynarsın tabii canım.
Ama o işte insanda bir kıllık yaratıyor.
Ya işte şey dediğimiz gibi emülasyon yaparken de amma emülasyon konuştum bugüne. Kimisi 16
zaten 16 ama orijinal donanımdan bahsediyoruz ya. Antitezi de emülasyon yani.
16'ya 9 yaydırdığı zaman birisi görüntüyü böyle bir suratımızı buruşturuveriyoruz. Yani o da aslında 16'ya 9 oynanmaz mı? Oynanır lan işte.
Oynanmaz ya.
Ya işte söyle, ben de oynamıyorum. Evet. Ya da işte
adamın gözler 16'ya 9 oldu söylerken.
DS üzerinde Master System Pixel Perfect çalışıyor. Çok
16,
güzel.
16-9 canımı sıkmayan ne biliyor musun sadece? Atari 2600.
Oo, yok ben onu da 4-3 oynuyorum.
Şöyle oynamam da o öyle olsa canımı sıkmaz.
8 tane piksel vererek ekranda tabii. Da ondan.
Evet. Onun dışında yok abi. Yani
işte DS'de Master
yuvarlaklar
System.
Yuvarlaklar oval olunca beni.
Pixel bozuyor. Perfect çalışıyor. İnanılmaz güzel bir görüntü. Hele DS X'lercim varsa böyle dolmalık dolmalık piksellerle. Ama 4-3 olmadığı için bu sefer böyle bir güdüklük oluyor insanlarda. Bu da bizim canımızı sıkıyor. Gene işte ulan bu da böyle oynanmaz diyor. Hani emülasyonda bile belli bir süre sonra bir kıllatmaya başlıyorsun artık. Beklentin çok fazla artıyor. Kıllık derecen artıyor. Benim artıyor yani. Sizi bilmiyorum da.
Abi emülasyondan şimdi orijinal donanıma dönecek olursak şimdi bir ihtiyaçtan hani kendimiz deneyimlemek için satın aldığımız cihazlar oluyor. Bir onların yedekleri oluyor. Bir de varyasyonları oluyor. Şimdi ne oluyor elinde böyle olunca? 5 tane SP. Advanced SP oluyor. 3 tane DS Lite falan. Hani
çalışsın diye mi? Koleksiyon diye mi?
Şimdi bir tanesi kullandı. Biri yedeği, biri de ay Mario'su ne güzelmiş bunun Mario'lusu evet, diye yani
arasında
aldığım
şeyler oluyor. Uygun ihtiyacın yok ama uygun fiyatla bu elimdeki patlayacak gidecek. Heh. Buradan 3-5 bir şeyini çıkartırım diye koyduğun parçalığın falan.
Oluyor işte ama ne oluyor biliyor musun? Bazen şurada hiçbir işim yok değil mi? Ne oyun oynayacağım ne bir şey. Atıyorum Durul gelecek. Aman Durul gelene kadar bir uzanayım diyorum şurada. Aklıma ne geliyor? Öf be diyorum. Advance'lerin, SP'lerin de pilleri biter abi. Bir ara şarj edeyim. Lan DS Lite'larda da dahili pil var ya.
Bir dert basıyor beni.
Ulan diyorum PSP'yi de diyorum pili çalışsa da oynasam diyor. Sonra pili nereden bulacağım lan? Lan uzanıyorum ha orada uzanacağım yani. Hani kafa dinleyeceğim. Böyle o dahili piller benim üstüme hepsi yığılıyor.
İlk çıktığı zaman çok büyük kolaylık olan dahili piller eninde zaman sonunda içinde. Öleceği için. Gerçi Nintendo'nun pilleri çok çok iyi. İşte DS'i ben bir yıl önce şarj etmişim. Şeyleri DS Lite, DSi, bütün DS'lerimi. Geçen açtım baktım bir arkadaşa göstermek için. Bak muhtemelen bunları açtığım zaman bir tık bile eksilmemiştir derim. Açtığımda gerçekten hepsi domuz gibiydi. Ama SP'lerde çok sık gördüğümüz bir şey pil bozulması.
Game Boy Advance SP'lerde NES emülasyonu yaparken böyle ekranda bir jitter oluyor ya. Hı-hı. Titreme oluyor. Hani interpolasyondan kaynaklanıyor.
Evet. Çünkü yeterli abi, piksel yok ekranda.
Game Boy Micro'da o yok. Game Boy Micro'da o titreme olmuyor.
Hadi be.
Dediğin gibi gene 6 ay önce falan şarj etmiştim ben Game Boy Micro'yu. Geçen bir video yapmaya niyetlendim falan. İşte söz konusu aletin bataryası bitti. Game Boy Micro SP falan masa üstünde kaldı. Topladım her şeyi. Bugün de senle erken gelirsen yapacaktık ya. Revo K101'in videosunu ama yapamadık. Üzerinde şey vardı onun. 60.001 NES kartuşu vardı. NES oyunlu kartuş. Ulan ne güzelmiş. SP'deki gibi de şey olmuyor diye oynadım ben onu. Yani böyle bir 20 dakika dakika falan oynamışımdır garanti masanın üzerinde böyle. Oluyor ya. Yani güzel şeyler ama işte dediğin gibi külfeti, o beynini meşgul etmesi, o piller bitecek ne olacak kahretsin falan diye tripler.
Hepsi bozulacak canım. Yani Atari 2600 ayrıca hepsi bozulacak bu aletlerin. Belli
Atari
bir şey.
Atari 2600'lerin işlemcileri de çok bozulmaya yatkın.
Öyle mi?
Tabii.
Abi onun üstündeki yolları düşündüm parmak gibi. Onlara bir şey olmaz dedim ama.
Onların da Riot var, Tia var, CPU var. O üçten biri bozuk olduğu zaman çalışmıyor ve bozuluyor da. Yani.
Güç kaynaklarımız çatır çatır gidiyor. Özellikle Commodore kullananlar. Güç kaynakları mantıken daha doğrusu işte ilk aklına geleceği zaman yıllar geçtikten sonra daha az vereceğini düşünürsün değil mi? Cahil halk düşüncesiyle. Ben öyle düşünürdüm. Abi aletler daha fazla verip anakartları kızartıyor. Ve şu anda ya bir şekilde yeni adaptörlerden bir uydurmalar yapıyorlar ya da reprodüksiyon sıfırdan yeni Commodore evet. şeyleri var. Araya taktığın sigortalar var. Sen orijinalini bile kullanmak istiyorsan voltaj geçerse ben bunu durdurayım da anakartı kızartmasın diye. Orijinal kullanmanın külfeti bu. Adaptörüm de benim orijinal olacak diyorsan araya bir tane search koymak durumunda kalabiliyorsun.
Ya işte o adaptör muhabbeti benim başıma geldi biliyorsun. İlk Commodore 64 sahibi olmak istiyorum. Özay'ın gazıyla S2 IS'i yaptı ya adam. Oh be yükleme derdinden kurtulduk.
Ne oynadık?
S2 abi. IS'im
ne
hakkını,
oynadık?
Hakkını verdik.
Ne oynadık?
Hakkını verdik.
Üçümüz de aldık. 8 kere oynamışızdır.
Sen 8 kere oynasan ben 10 kere oynamışımdır. Serkan 1 kere oynamıştır.
Çok öyle doğru. Bir durum. Çok doğru.
Ben senden 2 fazla Serkan'dan 9 fazla oynuyorum çünkü.
Onu da ben oynamadım. Görüntü kablosu yapıyordum. Şeye.
Çalışıyor mu diye.
C128'i onu test ederken falan yükledim yani.
Neyse.
Ya Commodore çok haksızlık ediyor gibi olmayalım ama yani hani şey değil.
Yerim bizim, yok lan. Yerim olsa koyacağım onu da çok güzel verdi.
Abi Commodore 64 güzel. Güzel güzel. Yani NES seviyorsan
tek,
Commodore 64'de
seversin. Tek derdim
seversin.
Benim platform oyunlarında yukarıya basarak zıplaması.
Ve onu da halledeceğiz.
Onu halleden bir controller modu yapacağım.
Yapacağız
kendi
onu
kendime.
Yapacağız.
Tamam oynanır o cihaz 10 numara.
Controller modu dedin de bir de şey olayı var işte. Kontrolcü olayı var. Yani kontrolcü de bulmak da sıkıntı. Bu o lastikleri eriyor. Yeni lastiğini bulman sıkıntı. Bozuluyor.
Orijinali bok gibi oluyor Nintendo 64.
En güzeli kendin yapmak abi. Commodore 64'ün kolunu kendin yapacaksın.
Onu yaparsın da Nintendo 64'ün kolunu nasıl kendin yapacaksın?
O daha güzel. O daha güzel. Onu daha iyi yapar.
Orijinal kol kullanmayacağız ama orijinal alette oynayacağız diye. Bu sefer Hori denilen heriflere gidip de $100 kol parası vermeye kalkıyoruz. Ya da işte ne Fighters'dı? Retro Fighters'a
evet.
gidiyorsun. $20 veriyorsun. Hani sırf kartuşu oynayabilirim
ben diye. Ben alacaktım da unuttum. Şimdi de para yok. Hiç
şu
bakamıyorum.
Koptu gitti zaten onun fiyatı da.
Şeyi diyecektim. Commodore 64'ü ilk aldığım zaman geldim bir heves böyle kurdum falan. Ekran açıldı. Bir şeyler oldu. SD2IC çalışmıyor. Ondan sonra ses gelmiyor aletten. Şurada ses çıkması lazım. Çıkmıyor. Burada ses çıkması lazım. Çıkmıyor. Bir aksaklık var alette. Meğer adaptörden iki farklı voltaj mı ne? Üç farklı voltaj mı ne geliyor onun adaptöründen?
Çok.
Bir tane alternatif akım 9 volt mu ne geliyor? Bir tane de doğru akım 5 volt mu ne geliyor? Bunlardan biri bozulmuş abi.
Yarısı
anakartın yarısı çalışıyor. Yarısı çalışmıyor. Çalıştığı kadarıyla görüntü geliyor ama ses çıkmıyor falan. Arkadaki slotları bazılarını besliyor bazılarını beslemiyor falan derken böyle çeşitli kontrpide kalabiliyorsun yani. Ve mesela ilk retro deneyimim o olsaydı hiç tamirat veya bir şeyin sağlamasını yapma gibi bu eski şeylerle de uğraşıyoruz derdim. Kakardım öteki tarafa.
Her şey çok değişik olabilirdi senin.
Valla olabilirdi ha. Öyle. Bu işlere bulaşmamış ordum. Mesela sen şey dedin bir de o noktada kendi kendime sorguladım yani. Dedin ya bir gün bunlardan kurtulacak olsam ne kadarından kurtulabilirim?
Evet.
Ben de diyorum bunlardan ne zaman kurtulurum? Ne zaman? Hep benle mi duracaklar? Bunu hani kendi kendime yedirebilir miyim? Çünkü bir oda kaplıyor düşündüğün zaman falan. Böyle şeyler hani hayatımda yer kaplıyor. Zaman alıyor ya.
Evet,
kanal yapıyorum. YouTube video çekiyorum. Podcast yapıyorum. Bir şeyler.
Hayat tarzında bir değişiklik yapmaya, evet. radikal bir şey yapmaya kalktığında onların hepsi gidebilir.
Evet.
Ha, böyle bir karar almaya da bilirsin.
İşte şimdi ne düşünüyorum biliyor musun? Çocuk var ya. Çocuğun bir büyüsün görsün. İlgi duymazsa bakarız.
Ya
şimdi öyle bir şey buldum kendime. Çıkış noktası buldum.
Ben de bazen düşünüyorum ulan bunların hepsini satmaya kalksam ben bir kere de mi veririm? Açık arttırmamı veririm?
Tabii.
Kendime market mi açarım? Bunların hepsini yapan arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, yakınlarımız oldu yani. Nasıl yaparım? İşte kaç para? Bir de şey var. Yabancı bir koleksiyon sitesi var. Price listing diye. Oraya benim koleksiyonun bir kısmını girdim ben. Ama oyunların hepsini değil bir kısmını girdim. $3000 gibi böyle yukarıdan sallamalı bir rakam söyledi bir de bana. Böyle hoşuma falan gitti benim. Aslında alakası bile yok. Satmaya kalksan öyle bir para etmiyor ama. Ve ara sıra nasıl
yapıyorum? Ona göre ben şöyle bakıyorum benim NES rafına.
Oho yanıyor.
$3000 orada var zaten. $3000 yok da işte hani.
$2500 var.
Bir hani $2000 falan var gibi duruyor. Hani baktığın zaman.
İşte
hani.
Stadyum Event senin yeter abi NTSC olan bu kadar paraya.
Öyle bir şey yok bende.
Gülmeden duramadı adam.
Öyle bir şey yok da.
Hani akşam evi patlatıyorlar.
Yok öyle bir şey. Tosti! İşte bunlar hobilerimizin bizi tükettiği noktalar.
Bu retro orijinal donanım alacaksanız ayağınızı denk alın.
Hobi mobi değil canım. Muhabbet dağıldı ama güzel dağıldı benim. Konuşurken benim hoşuma gitti, dinleyenler de umarım hoşuna gider. Buraya kadar dayanabilen varsa. Çok da konuşmadık aslında ama.
Ya normal gidişatımıza göre dediğin gibi az bile konuştuk ama daha kompakt konuştuk ya sanki.
Dediğim gibi hani bugüne kadar olan bölümler bizim takıntımızdan dolayı hep böyle belgeselsi, böyle sünger gibi bilgi verelim. Dinleyenler donanımdan kopsun, nesin içini öğrensin falan tarzı denyoluklarımız vardı da. İşte vazgeçtik artık onlardan. Böyle bir daha muhabbetsi yapalım diye. Böyle bir şey
aslında
denedik.
Aslında çok da vazgeçmedik arada. Aslında canım. Yani arada belki olabilir.
Beni yaptıramazsınız öyle bir şey bir de.
Serkan biz seninle yapalım ya.
Tamam.
Ya
öyle durumsuz bölümler yakındır. Durumsuz.
Vay sattılar beni. Yani böyle muhabbetli şeyler de gelir bundan sonra buna olan tepkinize göre. Yani eski bölümlere bakıyorum ben. Yalnızca bizim muhabbet ettiğimiz konusuz olanlar. Onlar çok ilgi görmemiş gibi geliyor bana. Rakamlara bakıldığı zaman. Bakalım bunun ilgisine göre de artık bundan sonra ansiklopedik Sony mi anlatacağız, Atari mi anlatacağız yoksa full goy goy mi yapacağız karar vereceğiz.
Abi ben bu zaten podcast olayında bu çekimde, şimdi çekim öncesinde de sonuçta bir evde toplanıyoruz. Bunun bir organizasyonu var. Tabii
işte, 3 tane uyuz adamın denk getirip saatlerinde gelmesi
bunun var. Organizasyonu bir kere bir külfet yani. Böyle insan bir stres oluyor. Ya arkadaşım çağırdı gidemedim diyorsun. Ha evi ayarlamam lazım diyorsun. Evi ayarlıyorsun. Bir ortam yapman lazım buna. Evde çoluk çocuk hanım varken bu muhabbeti koparamamızın imkanı yok. Hani yarım sesle konuşup böyle şeyler çıkaramayız yani.
Aynen öyle.
Hani abi. Burada ben kendi üzerime düşen işin külfetli kısmını bir külfet olarak görmüyorum. Yani ben bundan zevk alıyorum. Sonuçta arkadaşlarımla konuşup muhabbet ettiğim bir şey. Ben burada sadece bir bölüm az izlendiği zaman Durul'un emeklerini acıyorum çok fazla. Çok inceleyip sık dokuduğu için hani düzgün bir dinlemesi keyifli bir şey olsun. Kulak yırtmasın diye uğraştığı için orada izlenmeyince canım sıkan tek şey o oluyor yani. Üzerinde hani çünkü en çok çalışılan kısım kayıttan sonra başlıyor.
Evet. Kayıt bir saatte bitiyor.
Kayıt saatte, şey, 2 saat. Evet,
edit bir hafta sürüyor maşallah.
Editi bir hafta sürüyor abi. O da bayağı vakit gömerek. Kaç saat çalışıyor abi bir bölüm üzerinde? Ama az uğraştıran ortalama bir bölüm. Marjinal bölümleri bir kenara bırakalım.
Hani şöyle düşüneyim. Şimdi bölüm şu anda benim saatim 1 dakika. Yani 1,5 saat konuşmuşuz gösteriyor. Şimdi 1,5 saat konuşulduysa aradaki safralarıyla birlikte ben bunu bir defa dinleyeceğim. Yani 1,5 saat zaten kafada var. Şimdi sürekli her cümleyi geriye dönüp de cümle aralarını kısalttığım için her cümleyi 2 defa dinlediğimi düşündüğüm zaman zaten bu 1,5 saat abi ister istemez 3 saat, 4 saate çıkıyor. Evet. Şimdi bu kısaltma işlemlerini de ışık hızıyla yapmadığım için ben ortalama bir podcast'i benim editleme 6 ila 10 saat arasında bulabiliyor. İş saatinden bahsediyorum. Bunu da tabii bir günde oturup da hör hör hör hör diye yapabilecek bir motivasyonum da olmadığı için gaz geldikçe yani ortalama günde 1,5 saat sana hep yollarım ya ben işte renkli kısım oldu, mavi kısım olmadı diye. İşte şu kadarı bitti, bu kadarı da bitti diye 3 gün, 4 gün bir yani en hızlı olacağı 4 günde ben yüksek motivasyonla bu bölüm çok güzel oldu ulan diye girersem 4 günde bitebiliyor.
4 günde kaç saat oldu?
Yani günde 1,5 saat, 2 saat uğraşmış 2 oluyorum.
8-10 saat uğraşıyorum evet, yani. Bir podcast çıkana kadar en az 10 saat.
Podcast'in audiosu bitiyor. Ondan sonra işte videosuna çok uğraşmıyorum gerçi de gene onun template kısmı, render'ı, cartı falan. Yani varsa işte
görüntü girmesi gerekiyor, hani fotoğraf falan geliyor.
Bir ara uğraştım ona. O sevdiğim bir şey video kurgusu benim de. Ama yani 3 saatlik şeye de onu yaptığın zaman 6-7 saatte o sokuyor. Ve insanlar izlemiyor bunu. Hani izlense sıkıntı yok. Gene belki boş vaktim olsa uğraşırım. Ama öyle bir şey izlenmediği için de videoları işte 1 saatte yapıyorum artık.
Evet, zaten onu şeyden anlıyorsun. Sen onu konuştuğumuz şeyin görsellerini ve açıklamalarını ekrana girmene rağmen yorumlar kısmında adam orayı dinlemiş ama izlememiş ya.
Evet.
Yorumlar kısmında o soruyu tekrar görüyorsun. Abi neye benziyor? Şekli nasıl? Ben böyle bir şey buldum ama dediğiniz gibi mi? Hayır, resmi vardı orada. Biz bu podcast'i zaten sadece dinlenmesi düşünülerek yapıyoruz evet. Ama senin sorunun cevabı aslında ekranda vardı. Bu da senin ekstradan videoya çok fazla uğraşmaman gerektiğinin bir göstergesi evet. Oldu.
Yani bir tek bağlantı video formatlarında çok ağır görsel girmiştik. Çünkü lazımdı. Lalecak diyoruz, menekşecak diyoruz. Onları bir şekilde göstermemiz lazımdı. Ama ondan sonra da çok uğraşmadım zaten.
Ben şey de diyorum hani bu podcast havasında görüntülü şeyler de yapalım ileride. Görüntülü yayınlar da yapalım.
Yüzünü mü göreceğiz Cengiz?
Öyle değil.
Hayır,
ya.
Canım,
yukarıdan kamera.
Kaçırdık
sizi
gene.
Sizi gene gösteririm ben. Sıkıntı yok. Sizin çok görünesiniz var. Ben onu anlayamadım.
Hayır oğlum senin yüzünü göstereceğiz.
Senin görünesin yok.
Ya senin hiç görünesin yok.
Senin yüzünü merak ediyorum ya. Bu kadar zamandır.
Ulan retrocular fotoğraf çekildik. Fotoğrafı çeken Cengiz'di
evet,
ya.
Evet elini sokmuştu hatırlıyorum onu. Ya şu anda Cengiz bizim de yanımızda kese kağıdıyla oturuyor arkadaşlar. Biz de görmedik evet, Cengiz'in suratını.
bazen kaskla oturuyorum, bazen
ya bir
işte
kez şey deri maske
torbayla. Bim torbası oturmuştum. Serkan ya.
Video sen de deneyeceğiz. deneyeceğiz.
Video deneyeceğiz deyip o zaman yavaş yavaş toparlayalım.
Yavaş değil, süratlice toparlıyoruz.
Süratlice toparlıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.
Bay bay.
Görüşürüz. Bay bay. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh